Şimdi önemli olan orada göreceğiz ki tanıma faktörü, yani hak verme alma ayrımı olmaması gerekir. Yani hakkı verecek doğru olan şey evet.
Kadınlar tarafından alınan bir şey değil ben düşünüyorum.
Mesela kadın hakları.
Kimden alıyorsun?
Evet, onlara geleceğiz. Ama önce hakkın ne olduğunu düşünelim. Hak istence bağlı bir kavram. Çünkü istenebilen şey değil mi? Hak her şeyden önce.
Sonsuzluk istenci demiştik o zaman.
Evet, yani hakkın ego vardı istençle birlikte. Aslında istenç bir nesne üzerine yöneldiği zaman orada olan şey o istenç bir bakıma egodan ya da benden benime, mine'a geçiyor, çevriliyor. Yani o terim ego ne kadar şeyse, özselse istenç için, belirli istenç içinde benim sözcüğü o kadar şey. Özel. Yani onu çok kullanıcısınız ya da seyrek kullanıcısınız. O önemli değil. Ama istenç bir şey istediği zaman onu benim yapmış oluyor. Elde edip etmemesi ayrı bir konu. Yani ama şimdi benim anlatımını kullanırsak şey diyebilir miyiz? Onu hakla bağlayabilir miyiz? Yani bir şeyin benim olması için benim hakkım, onun benim hakkım olması lazım. Ve İnsanın hak etmediği bir şey var mı evrende? İnsanın hakkı olmayan bir şey var mı?
Başka bir hakkı ise
var, ömür.
Yok.
Onu şu an soyutluyoruz. Yani ölümsüzlük üzerinde düşünüyoruz. Çünkü zaman yok kavramsal düzende. Dolayısıyla ölümsüzlük alanındayız. Evet. Yani en önemli ya da şimdi o ona gelmeden önce yani insanın ölümsüzlüğü bile isteme hakkı var. Genel olarak diyebiliriz ki hakkın önünde hiçbir şey yok, sınır yok. Yani insan
şimdi özür dilerim bir düşünüre sormuşlar hani ölüm hakkında ne düşünüyorsun diye. O da şöyle bir cevap vermiş. Ölüm varsa ben yokum. Ben varsam ölüm yok.
Kim demiş buna? Yani bunlar şimdi ölüm konusunda burada onu kavramsal olarak anlayabiliriz. Yani insanların beklentileri, korkuları falan o
yani ölümle yaşam aynı şeyde değil.
Neydi?
Yani biri varsa diğeri yoksa.
O ikisi şu anlamda bir yani umutla yani yaşamın olduğu yerde ölümün de olması gerekir ve bunları biliyoruz. Kim?
Şimdiki fikir Heidegger miydi? Ölüm olan yerde ben yokum.
Heidegger diyebilir. Yani çok şey gelmedi. Felsefi gelmedi. O yüzden Heidegger'den diyebilir.
Siz de Heidegger'in şimdi şey yaptınız. Hazır şey.
Evet. Çünkü yani ölümün, yaşamın, Heidegger'in ya da o sözü söyleyen kişinin orada olup olmamasıyla ilgilendiği yok. Şimdi bu konuya bunu bırakalım bir kenara. Ölümsüzlük konusu gerçekten insanları saçmalatıyor. Yani Kant'ın ölümsüzlüğü nereden türettiğini ya da nereden çıkarsadığını göreceğiz. O zaman yani yine aynı şeyle karşı karşıya kalacağız ve ölümsüzlük, insanlar ölüyorlar. Yani şu an onu kabul edelim. Ortaya çıkıyor. Doğuyoruz ve ölüyoruz. Yaşıyoruz ve sonsuz olan ne? Sonsuz olan en azından şu ana kadar kavramsal bir şeyin, logosun, sonsuzluğu konusunda bir şeyler düşünebildik. Yalnız sonlu olanın sonsuz olmayı istemesi de aslında bir haksızlık. Şu an en azından bu konuda düşüncelerimizi kitleyecek bir şey olarak şunu söyleyebiliriz. İnsanlar bu bilinç biçimleriyle eğer sonsuza kadar var olmaya zorunlu olsalardı bence onu istememeleri gerekirdi. Evet, yani bu bizim gerçek benliklerimiz değil, gerçek kendilerimiz değil. Buna sonsuzluk vermek zaten hak edeceği bir şey değil. Hak ettiği bir şey değil. Doğru mu?
Demek hak etmediği bir şey var.
Hak etmediği bir şey onu aşmaya çalışıyor. O sonluluğu aşmaya çalışıyor. Yani şimdi bugün hangi insan ölümsüzlükten falan söz ederse etsin, ona onun sözünü anlamış olacak. Bir budalalığı ölümsüze sonsuza dek sürdürme izni istiyor olacak. Yani istediği şey o olacak. Bir budalalığı, evet. Çünkü şey var, o Friedrich Arts'ın kitabında bir söz var. İnsanlar için akıllılık olan şey diyor değil mi? Tanrılar için budalalıktır. Öyle miydi tam olarak? Hatırlayamayacağım ama hemen hemen böyle. Yani yaşamın sonsuzluğu falan efendim?
Yaşam arzusu nasıl budalalık olabilir?
Hayır, yaşam arzusu budalalık değil. Ama bu biçimde yaşama arzusu o budalalık. Yani bir bakteri de sonsuza kadar yaşamayı isteyebilir. Ne anlamı var onun? Ya da örneğin Hitler'in sonsuza kadar Hitler olarak var olması. Felaket olur.
Aynı şekilde.
Tabii geri kalan insanlar Hitler kadar kötü bilinçler taşımıyorlar. Ama bugün dünyaya bakarsak insanların %99'u boş inanç dolu, tıka basa. Yani Hinduizm bile o yetersiz bilinç biçimlerini sonsuza dek varlığı var etmeyi kabul edemiyor. Yani ancak Brahma olduğu zaman o döngüden kurtuluyor, ölüm kalım doğru. Yani sonsuzluğu hak etmek için şey gerekir. Bu bilinç biçimini, bu sonlu bilinç biçimlerini, bu eksik bilinç biçimlerini, yani Wittgenstein mesela bir dönem belli bir bilinç biçimi taşıdı. Artısı dönem onu değiştirdi, bambaşka bir yapıya geçti. Yani mantıksal atomizmden dil felsefe. Birinci dönemde sonsuza dek var olmaya belirlenseydi ne olacaktı? Mantıksal pozitivist olarak sonsuza dek ya da bir nihilist olarak
değişmez mi? Hep aynı noktada mı kalacağız? Sonsuzluktaki yaşadığımızı düşünsek bu noktada...
Doğru, o güzel. Tabii, yani bu benim sorumu öldüren bir şey. Çünkü yani sonsuza kadar yaşıyorsan o zaman o bilinç biçimini şey yapabilirsin. Bedensel olarak ne olacağız? Kaç yaşını istersiniz? Yani bir yerde bunlar şeyler, irrasyonel şeyler. Yani insanın değil mi? Çünkü ne zaman, hangi yaşta sonsuza, hangi yaşta değişimi durduracaksın? Ya da ileri geri gidip teknolojik olarak, bilimsel olarak bu olanaklı. Yani insan doğanın tüm yasalarını bilmesi durumunda o anlamda o zaman şey, onun bedeniyle ilgili bir sorunu da kalmaz. Teorik olarak bu böyle. Yani ben doğa yasalarını biliyorsam, tam olarak kimya yasalarını, biyokimya yasalarını falan tüm bunları biliyorsam o zaman ölüm yok demek.
Diğer canlılar için, onlar bilinçsiz olan canlılar için
onlar bize bağlı.
Onlar da sonu, hayır, onlar da sonu giriyor bir süre sonra. Bu doğal yasa diye düşünüyorum ben. Tartışacak bir şey değil. Hani ölümlü olmak canlıların, evet, sonlu olması doğal yasa çerçevesinde konuşulmalı ölüm.
Yani şu an doğanın düzeni açısından ya da varoluşun düzeni açısından insanların ölmeleri gerekiyor.
Onu diyorum.
Çünkü yani Homo sapiens, ama şey de olur işte. Yani İnsan yaşarken de bilinç değişiminden geçebilir, gelişme sürebilir. Ama yani onlar şey. Çünkü bir taş devri denen şey ya da yani onu önceleyen zamanlar çok uzun sürdü. Yani şu an biz 10 bin senelik bir tarihi biliyoruz. Ama geride yüz binlerce yıllık bir şey var. Çok kültürsüz ve çok hiçbir şeyin olmadığı bir tarih var. Yani insanın o taş yontma devri bu. Yani o dönemde kültürel gelişim çok ağır. Neyse bu şey. Yani ölümsüzlük düşüncesi şu anki bütün sistemi değiştirebilecek olan bir şey. Her şeyi değiştirir. Dünyanın nüfusu falan, yaşlılık. Neyse.
Hocam insan, yani bu tabii tabiatın bekası için Allah'ın verdiği bir içgüdü veya tabiatın bir içgüdü.
Tamam.
Yani hayata bağlanmak. Gerçi mesela Göte Faust'u yazıyor. Almanya'da intihar salonu çıkıyor. O ayrı bir şey.
Ve ver teri yazıyor.
İçgüdüde şey yapabiliyor, gidebiliyor. Ama insan kendinde bu hakkı görebilir.
Hakkı evet. Tamam. Ölümsüzlük de insanın hakkı, onu diyebiliriz. Evet. Ve yani insan hakkı olmayan hiçbir şey yok. İnsan hakkın önünde...
Bilinçisi bağlamında tüm nesneyi hak kavramıyla bağlamalı kendisine.
Bir nesne eğer egoya bağlanabiliyorsa o benimki olarak bağlanıyor demektir. Yani orada bir mülkiyet, onu mülkiyet olarak adlandırmak şey değil. Doğru değil. Benimki demek mülkiyetle...
Benim, pardon. Benimki demek.
Ya da benim.
Benim.
Benim demek... Tamam ama özel mülkiyet olarak da görmek şart değil onu. Çünkü benim dediğim bir şey başkası da benim diyebilir. Yani bizim olabilir falan. Mülkiyet dışlayıcı birey. Yani mülkiyet de bizim olabiliyor ama hak kavramının en yalın biçimini anlamaya çalışıyoruz. Gerçekten bu şey. Yani yok Hegel'de bile çok açık bir anlatım biçimi göremedim ben bu şeyde. Yani güzel şeyleri var, sözleri var. Ama hak istencin dışsal varlıkla ya da dışsal varoluşla tüm her şeyle bütün özdeksel ve tinsel evrenle birebir ilişkisi olarak düşünürsek orada her şeyin her şeye benim diyebilme yetisi diyebiliriz ya da belirlenimi diyebiliriz. Yani hak sonsuz o anlamda. Bu demek değil ki herkesin hakkını çiğneyeceksin ya da bilmem. Hayır. Yani teorik olarak ya da kavramsal olarak düşünürsek insanın hakkının dışında kalan hiçbir nokta yok. Bütün varoluş hem özdeksel hem tinsel olarak istence açık. İçgüdüye değil. Yani bu istenci orada kafamızda farkına varmadan başka şeylerle değiştirmeyelim. İstenç, burada genel olarak istençten söz ediyoruz. Genel olarak varoluştan ve bu ikisi arasındaki bağlantıdan. Çünkü bu da bir sınırlılık olacak ve sonsuzluk olacak. Yani o zaman özgürlük ortadan kalkacak. Hak. Şimdi hak, istenç ve özgürlük. Bu üç kavram. İstenç ve özgürlüğün birliğini anlamak çok zor değil. Çünkü Hegel şey diyor. Özgür olmayan bir istençten söz etmek boş konuşmaktır diyor. Özgür olmayan bir istenç olabilir mi? Yani bir şey yapmayı istemediğimiz bir şeyi yapmaya zorlanabiliriz. O bizim istencimiz değil. Boyun eğebiliriz. Bizim istencimiz değil. Gerçi boyun eğmenin kendisi isteyerek yapılan bir şey. Yani orada bir şey var. Boyun eğme. Çünkü boyun eğmeyip savaşabilirsin ve ölebilirsin. Evet, o istenen bir şey. Boyun eğme. O yüzden boyun eğmede şey var. Özel bir problem var. Onu göreceğiz.
Bir şey istediği zaman istenç doğal olarak istemekle evet. Çalışan bir şey. İstediği anda nesneye bağlanıyor ve sınırlanıyor ve özgürlük
onu. Şimdi orada paradokslar vardı. Onlar bu giriş bölümünün şeyinde anlatılıyor. Yani şuydu meselemiz. İlk anda istenç genel olarak istenç, belirlenimsiz istençti ve bu Hindu istenciydi. Çünkü hiçbir şey istemiyor. Yani kendini belirli olarak hiçbir nesneye bağlamıyor ve o zaman orada bir şey var. Özgürlük burada mı acaba? Yani şey, Fransız devrimi ile ilgili bir takım şeyler de vardı. Tekrar ona geleceğiz.
Ya da az önce konuştuk, tutkunun ya da içgüdünün altında olabiliyor istenç.
Evet.
Bu halde de özgürlük söz konusu olamayacak.
Olamaz. Yani istencin belirlenmesi ama istencin soyut olarak kalması da özgürlük değildi. Yani olumsuz özgürlük denen şey, hiçbir şey istememe, o özgürlük değil. Şimdi bunları çelişki, yani karışıklık içine düşmeden düşünebilmemiz gerekecek. İstenç genel olarak özgürlük. Şu anlamda özdek nasıl, ağırlık nasıl özdeğin özüne aitse, ona benzer bir yolda özgürlük de istencin özüne ait. Yani ağır olmayan bir cisim nasıl olanaksızsa, özgür olmayan bir istenç öyle olan. Böyle bir anlatım var Ege'nin bu. İstenç varsa özgürlük var. Hayvan isteyemiyor. İçgüdüler istemiyorlar. Yani işte içgüdülerinki şey değil, istenç değil o anlamda.
Şimdi istemiyorlar dedim. Mezoizm böyle şey mi oluyor?
Ne?
İstenç mi oluyor?
Hangisi?
Mezoizmler. Mazoşist.
Acıdan haz duyanlar. O şey. İçgüdüsel bir sapma, içgüdüsel bir dönme var orada, değil mi? Yani o doğal içgüdü de değil. Normal olarak içgüdü haz ilkesine bağlı, Freud'un söylediğine göre. Haz ister, yani doyum elde eder ve o zaman şey, bu haz verir. Ama burada acıya doğru bir şey var. Aslında Freud bir noktada şey diyor, yani önemli olan uyarıdır diyor. Yani uyarının uyarı acı verir genel olarak. Ve organizma o acıdan kaçmak için davranışa geçer, doyuma götürür bu. Ama her durumda şey, uyarı kendinde haz kaynağı olabilir diyor. Yani acının haz vermesi de acının bir uyarı olmasına bağlı bir şey. Freud'un kendi söylüyor bunu. Yani bu ilk bakışta insana biraz şey geliyor. Saçma geliyor. Yani yoksa mazoşizm şey olmaz. Olanaklı olmaz. Yani biliyoruz ki mazoşizm diye bir şey var. Var. Yani orada bir içgüdü dönmesi ya da bir takım şeyler olmuş. Sapmalar, sarsılmalar, yıkılmalar olmuş mutlaka. Yani o doğal değil. Doğal olan şey insanın hazdan, haza yönelmesi. Acıdan...
Evet. Sadist ve mazoşizm sorunu konusunda. Hı. Bu Hegel'in galiba üçlü tezine uyuyor. Bir tez, arkadan bir antitez.
Hegel'in tezi değil.
Sentezi nedir ama?
Onun bir saniye bu şeyi bir bulalım. Onu Hegel'de ses, tez, antitez ve sentez yok.
Kendi şey, kendi için bir şey. Kendine de kendi için.
Asla yok. Yani o, yani gerçi ne demek, belki de onu demek istemiyorsunuz ama.
Bilmiyorum, bunu bize yapmışlar bile. Tez, antitezden sonra sentez çıkar. Hatta ondan sonra çıkan sentezle yine bu üçlemle devam eder diyor. Yani Hegel'de olan var hocam, Hegel'de.
Yani.
Hayır, Hegel'de.
Garip, yani. Program şey, bozuk galiba. Soru çalışmıyor nedense. Şimdi konuya dönelim. Yani bunlar şeyler. Fazla tıbbi ve daha bunlara, bu tür tikellere girmek için önce temel kavramları görmekte yarar var. Yani ondan sonra girilebilir. Çünkü bunlar tasarımlarla, ön yargılarla bunları ele almak bir şey değil. Daha önce söylediğimiz o sonuca yol açacak. Yani kavramsal olmadan bir konu üzerine gitmek, kavramsal olarak hazır olmadan bir konu üzerine gitmek kişisel görüş üretecek. Yani şimdi efendim, özgürlük.
Derslerde de geçmişti. Şimdi bu da özgür olmak için isteklerinizden arının diyor.
Hayır.
Ben
kim diyor? Bu da. Ha. Doğru.
Bu da en istediğim insan oldu. Yani özgür olmak için isteklerinizden beraber gidiyor. Yani bu da bu mantıkta ve gelin mantıkta ya da sizin belirttiği şekilde esasında en istir kendisi oluyor, değil mi? Ne, yani
şimdi şöyle bir ilerlememiz vardı. İstenç evrensel. İlk bu aslında şey, mantık biliminin temeline oturan bir çözümleme. Yani evrensel, tikel ve tekil kavramlarını burada kullanıyor Hegel ve onu mantık biliminde çözdüğü için burada bir daha açıklamıyor. Şöyle, istenç ilkin genel olarak istenç. Burada bir belirlilik yok çünkü belirlilik tikelleşme demek. Yani istenç, istenç olarak, kavram olarak aldığımızda, evrensel olarak aldığımızda herhangi bir şey istemiyor. Bu mantıksal olarak olanaklı. Yani bir kavramı kavram olarak, genel olarak istenç. Yani herhangi bir hedefe yönelmemiş. Genelde, evrenselde istenç olarak alabiliyoruz. Bu mantıksal alanda yaptığımız bir şey. Realitede bu olmayan bir şey değil. Çünkü yani herkesin istenci var ve bu istenç her türlü istekten soyutlanabilir. Yani hiçbir şey istemeyebilirsin. Bazı şeyleri istemekten vazgeçiyoruz. Bu vazgeçme, yani bu yapabildiğimiz bir şey. Ama her şeyi istemekten vazgeçmek, bu Budist'in yaptığı, Hindu'nun yaptığı bir şey ve bu olumsuz özgürlük denen bir şey. Yani burada Budizmin saçmalık dersem biraz şey olacak değil mi? Kırıcı olacak. Yani hiçbir şey istememek, bu insan olmamak demek her şeyden önce. Efendim? Olumsuz özgürlük diye görüyor. Negatif özgürlük. Yani bu özgürlük gerçek. Çünkü isterç bir nesneye kilitlendiği zaman, belirlendiği zaman ona bağımlı oluyor. Yani bir şey istememek o yüzden özgürlük olarak görünüyor. Ayrıca şey diyorduk, istememek tanrısal, Tanrı'nın özelliğiydi. Çünkü isteyen eksik olduğu için istiyor ama Tanrı eksiksiz. Niye istesin? Ve Brahma o uyanık bir akıl yürütmeyle o şekilde kendini Tanrı yapıyor. Çünkü hiçbir şey istemiyor. Tanrı gibi oluyor. Yani ama acıkıyor, susuyor falan. Yani bu Budist de bir insan eninde sonunda. Onun da içgüdüleri çalışıyor ve o içgüdülerini yenmeyi öğreniyor, başarıyor. Yani burada şimdi bu real durumdaki şeyler, örnekler bizi onu şeyle açıklayabiliyoruz. Yani kavramlarla açıklayabiliyoruz. Budist'in evrensel, tikel, belirlilik falan bunlarla hiçbir ilgisi yok. O ben istemeyeceğim diyor. İstemiyorum diyor. On diyor. Başka hiçbir şey demiyor ve hiçbir şey istemiyor. O zaman o şeye ulaşıyor. Brahma'ya ulaşıyor. Onun şeyi o. O felsefe yapmıyor. İnanç yapıyor ve istencini kullanarak evet. Tabii bütün isteklerini baskılıyor. Durduruyor. Ne yapabilir? Yani siz başlayın bugün Budist gibi davranmaya, bir oruç bilmem ne gibi hiçbir şey istememeye. Orada yapacağınız şey sürekli olarak kendi içgüdülerine savaşmak. Çünkü onların ortaya çıkmasını ne Budist ne hiçbir insanoğlu engelleyemez. Ona boyun eğmemeyi başarabilirsin. Karnı acıkır, onu durduramazsın. Ama yemek yememeyi başarabilirsin. Su içmemeyi başarabilirsin bir noktaya kadar ve sonra da onlar şey... Yani Hinduların saçmalığı şeyden, fotoğraflarından belli. Gördünüz mü? Tam kıvamına gelmiş bir Budistin. Buda'nın. Bir deri bir kemik kalıyorlar. İğrenç. Yazık. Yani bunu tanrısallık olarak görüyorlar. Bu tam tersine insanı çok sefil bir duruma, yani olabilecek en bir tür işkence. Buna din diyorlar. Buna
bu Anadolu'da da yaşamış Yunan'da da
var.
Diyojen de mesela Güç'te yaşıyor.
Şey. Ve pislik içinde yaşıyor.
Evet,
çilecilik. Yani bunlar sağlıklı değiller. Ve bu saçmalık şeyden geliyor. İnsan doğasına aykırı olmaktan geliyor. Şimdi o yüzden insan doğasının doğru çözümüne, bizler de kişi olarak zaman zaman bu tür yanılgılara düşüyoruz. Bu tür sapmalara yaklaştığımız, sempati duyduğumuz, katıldığımız, onayladığımız falan olmuyor değil. Ama o elimizde şey yok, kriter yok. Yani görüş düzeyinde kaldığımız zaman bunlar kaçınılmaz. İşin gerçeği ne? İşin gerçeği şey. Felsefenin, yani insanın bilgisiyle, usulü elde öğrenilebilecek bir şey ve felsefenin üstüne düşüyor bu. Şimdi evrensel de kalmak, tikellikten geri dönmek, tikelleşmeyi ya da belirli istenci yatsımak bizi şeye götürüyor. Budist'in durumuna düşüyor. Şimdi belirlenimden kaçmanın bir başka örneği olarak terör var Fransız devriminde. Oradan nasıl oluyor? Çünkü o da şey, o dönemde görülen bir şey. Burada görebiliyor muyuz? Roma. Bu burada değil. Şu teki dosyada ararsam bulabileceğim herhalde. Şimdi bu şey Fransızca Hegel'in sözü burada 5. paragraf. Fransız devriminde eşitlik ilkesini düşünürsek, yani Fransız devrimi bir ilkesiydi, özgürlük ve eşitlik. Yani özgürlük burada eğer soyut olarak alınacak olsaydı Fransız devriminde, o zaman her türlü tikelleşmenin önüne geçmesi gerekirdi. Eğer eşitlik öyle alınacak olsaydı, yani eşitliğin soyut, sadece soyut, soyut olarak alınacak olsaydı, orada toplumsal her belirlenimin ortadan kaldırılması gerekecekti. Çünkü her belirlenim eşitliği bozacaktı. Bozabilir mi? Yani eğer eşitlik kavramını düşünürsek, ideal olarak düşünürsek, ilke olarak düşünürsek, insanlar arasındaki tüm eşitsizliğin ortadan kaldırılması gerekir. Ve o yüzden o eşitsizliğe neden olabilecek her şeyin yine ortadan kaldırılması gerekecek. Burada şey var. Yani kavramların, bu programlar bazen şimdi belirlenime geçmek, özgürlüğü düşünelim şu anda ya da istenci düşünelim. İstencin belirli bir istenç biçimine gelmesi şey, onun bağımlılığı anlamına geliyor. Bunu düşünebiliyor muyuz? Çünkü bir şey istiyorsan o istediğin şey seni bağlıyor. Yani o tamam elde edebilirsin ama edemeyebilirsin de, ve oradaki bağımsızlığı görmek, bağımlılığı görmek belki biraz şey olabilir, zor olabilir. Ve Budist'in ya da şeyin bu Yunan çileciliğin, evet, onların özgürlükten kaçmalarının altında yatan ya da istençten çekilmelerinin altında yatan neden bu. Yani tikel istenç ya da belirli istenç aslında şey, özgürlüğün yitirilmesi olarak görünüyor ve Stoacıların da şeyi oydu. İstençlerini kapatarak, belli bir ölçüde istemeyerek birçok sorunun çözümünü elde ettiklerini sanıyorlardı. Şimdi yani bu şey değil, ussal değil, istememek. İstemek gerçekten bağımlı olmak anlamına geliyor. Yani bir şey istiyorsan ona bağımlısın ve elde edemiyorsan en iyisi o istekten vazgeçmek, geri çekilmek ve negatif özgürlük. Şimdi istencin iki kapısı bu diyor Hegel. Birincisi evrensel, ikincisi tikel. Ve bunların ikisi de aslında şey değil, tam değil. Tam olması için ne gerekiyor? Tam olması, mantıksal olarak da bu ayrım kapısı durma noktası değildi ve eğer şeyi okursanız göreceksiniz. Yani zamanınız varsa okuyun, tavsiye ederim. Ama uzun bir yazı, yöntem üzerine. Mantıksal olarak bu ayrım yapıldıktan sonra, şimdi bunlar tez ve karşı tez değil. Yani evrensel tezdir, savdır, tikel karşı sağ. Hegel hiçbir zaman, hiçbir yerde tez, antitez, sentez terimlerini kullanmıyor. Bunu Hegel'e yükleyenler aslında, görün bu da enteresan bir şey, Hegel'i okumadan ve anlamadan Hegel'i anlatan insanlar. Hegel şunu söylüyor, tez yani sav ve karşı sav ve sentez bireşim anlatımları, bunlar kurgul kavramlar arasındaki ya da kavramın kendi içindeki kurgul bağıntıları anlatmaya uygun terimler değiller. Tez, antitez falan bunlar şeyde var. Özellikle sentez anlatımı Kant'ta var. Immanuel Kant'ta var. Ve Immanuel Kant için a priori sentetik bilgi dediği şey ya da genel olarak sentetik bilgi dediği şey, bir kavramda, o kavramda içerilmeyen olan bir şeyin gelip kavrama bağlanmasını anlatan bir bağlamda kullanılıyor. İzleyebiliyor musunuz bilmiyorum. Sentez, dışsal bağlantı. Yani bileşim denen şey. Tez, antitez, sentez üçlemesinde bunları düşünürsek en önemlisi sentez olacak orada. Sentez, dışsal bağlantı. Yani mesela sodyum ve klor arasındaki bağlantı sentez. Yani bu şey felsefi Hegel'in yöntem bağlamında kullandığı terim bu değil. Hegel onun yerine kurgul birlik ya da karşıtların birliği anlatımını kullanıyor. Çünkü sentez ayrılabilir. Yani sodyumu klordan ayırırsın ve bunlar ikisi de bağımsız olarak varlıklarını sürdürürler. Ama kavramsal olarak karşıtların, yani evrenseli tikelden sodyumu klordan ayırdığınız gibi ayırmak olanaklı değil. Evrensel niye tikelde bir? Ya da tür diye düşünürsek, tür, hayvan türü, yani genel olarak tür. Bu neden tür ve karşıtı nedir bunun? Tekil. Öyle diyelim. Yani tür, türden söz ettiğimiz zaman normal saatimiz doldu ama biraz şey. Türden söz ettiğimiz zaman bireyler orada imleniyor. Çünkü tür her zaman bireylerin bireylerle ilişki içinde tür olmak durumunda. Yani bireyler olmadığı zaman türden söz edebilir miyiz? Bir düşünün.
Elemanı çünkü.
Elemanı, zorunlu elemanı.
Grup olacak ki tür müyeler?
Evet. O yüzden tür dediğim zaman ben açık olarak bireyden söz etmiyor olsam da kapalı olarak bireyden söz ediyorum. Bu sentez konusu değil. Çünkü sentezde karşıt öğeler birbirlerinden ayrılabilirler. Sodyum klordan ayrılır. Yani elementler ya da atomlar, moleküldeki atomlar birbirlerinden ayrılabilirler. Bu kimyanın özelliği. Ama mantıksal olarak böyle bir ayrıma ancak şey olabilir. Gerçeklik dışı olmayan bir, gerçek olmayan bir sonuca götürür bizi. Olmayan bir şeye götürür. Yani hiçbir zaman evrenselden ayrı bir tikel ya da tikelden ayrı bir evrensel olamaz. Evrensel diyoruz çünkü tikel değil. Genel diyoruz çünkü özel değil. Yani genel dediğim zaman da aynı şey var. Orada özel, olumsuz olarak kapsanıyor. Reddedilmiş olarak kapsanıyor. Bu sentezle anlatılabilecek bir şey değil. O yüzden dedim yani Hegel'i böyle tezle, antitezle, sentezle anlatanlar bunlar hiç ağızlarını açmaması gereken insanlar. Ama görüyoruz internette de var, şurada da burada da yazıyorlar ve yani bu bilgiçlik ve ukalalık ve düşünün yani şimdi insanlar da bunları okuyorlar. Özellikle gençler, çocuklar yani okuyorlar ve öyle öğreniyorlar. Yani Friedrich Kapus'tan Hegel'in saltığından bir kişi olarak söz ediyor. Bunu okuyan insanlar böyle belliyorlar. Yani bunlar bunları kontrol etmek, durdurmak, frenlemek çok olanaklı değil. O yüzden hasar açılıyor. Yani ona bir noktada şey, yani sonuçlar önümüze geliyor.
Hocam fikrimde ısrar etmeyeceğim ama sizin verdiğiniz örneği şöyle de yapabiliriz. Sodyum ve klor birbirinden farklı şeyler. Ama mesela bir fikir ortaya koyalım. Diyelim ki insanlar iyidir. Ona tabii insanlar kötüdür antitezi gelecek. Sentezinden de hiç olmazsa bazı insanlar iyidir,
hayır,
bazıları kötüdür.
Şimdi onu şöyle alacağız. Son olarak isterseniz onu alalım. Yani o da çok geniş bir konu. Belki daha sonra devam ederiz. İnsanların iyilik ve kötülükleri. Bu şey diye düşünülüyor. İnsanlar
ya iyi
olur ya kötü olur. Ya da iyi ve kötü birlikte olur ama her zaman iyi ve kötü. Evet. Şimdi insanın iyi olması ve kötü olması ne demek? İnsan doğal olarak iyi midir, kötü müdür? İçgüdü iyi midir, kötü müdür?
İçgüdü iyiden var, kötüden de iyiden de var.
Evet. Yani soru yanlış. Çünkü içgüdü doğaya ait olan bir şeydi. Şey olamaz. İyi ve kötünün ötesi. Yani Friedrich Nietzsche'nin alanı burası aslında. İyi ve kötünün ötesi olabilecek yer doğa. Çünkü yani bir hayvanın iyi ya da kötü olmasından söz edemeyiz. Orada bir suçtan, bir cinayetten, bir böyle insanın moral yargısı altına düşebilecek bir şeyden söz edemeyiz. Yani doğa iyinin ve kötünün berisi, yani öncesi aslında, sonrası değil, ötesi de değil, öncesi. Çünkü orada iyi ve kötü kavramları şeyde çıkıyor. İnsan doğal olarak kötüdür ya da iyidir demek çok anlamlı değil. Yani doğayı, doğal yanını kastediyorsak, insan, şimdi Hristiyan öğreti diyor Hegel, insanı doğal olarak kötü görür. Çünkü yani orada anlaşılan şey insanın doğal olarak gerçekten kötü olduğu değil ama insanın doğal yanına göre belirlenmesi durumunda kötü olduğu. Yani İçgüdüler kötü değil ama insan içgüdülerine göre belirleniyorsa o insan kötü. Çünkü içgüdüler her zaman şey olmayabilirler, iyi sonuçlara götürmeyebilirler. Öyle değil mi? Yani kimse bunu şey yapamaz, yatsıyamaz. Şimdi insanın o zaman insan tinsel olarak iyi ve kötü olabilir ve bu şey insanın eğitimine bağlı olan bir şey.
Göreceli bir şey zaten değil mi? Hı? Göreceli bir şey yani iyi ve kötü.
İyi ve kötünün göreliliği ve saltıklığı konusu yine şey derin bir konu. Yani göreli olan yanı var ve göreliliği konuşmuştuk tarihsel ama saltık olması da söz konusu ve bunları galiba şu anda şey yapamayacağız, alamayacağız.